أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün seçimlerde oy kullanılıp kullanılmaması konusu üzerinde duracağız. Biliyorsunuz insanoğlunun muhalif yapısı vardır. Bunu Allah-u Teala halife kelimesiyle ifade etmiştir. Bakara suresinin 30. ayetinde. İşte bu muhalif yapıda bir insan yaratacağını söyleyince melekler hemen itiraz etmişlerdir. Çünkü onların da muhalif bir yapısı var. Sonradan biz sana boyun eğeriz. Sen yaptığını güzel yaparsın. İşte onun için sana boyun eğiyoruz demişlerdir. Şimdi bu bizler işte imtihan edildiğimiz için yani insanlar açısından olaya bakarsak Allah-u Teala imtihanı dünyayı ahirete tercih konusu üzerinde şey yapmıştır. So, İbrahim suresinde Cenab-ı Hak ilk başlangıçta şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'in 14. suresi Elif Lam Ra Kitabun enzelnahu ileyk. Bu sana indirdiğimiz bir kitaptır. Lituhricennase minezzulümâti ilennûr. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye. Tabi o aydınlık dünyada da mutluluğu gösterecek olan aydınlık, ahirette de mutluluğu gösterecek olan aydınlık. İzni Rabbihim, Rablerinin izniyle. Peki o aydınlık ne? İlâ sırâtil azîzil hamid. Azizsen, en güçlü olanın yaptığı her şeyi en doğru bir şekilde, en güzel bir şekilde yapanın, yaptığını mükemmel yapanın yoluna. En güçlü olanın yolu, yaptığı her şeyi en mükemmel yapanın yolu. O zaman o yol insanı bu dünyada da ahirette de mutlu eder. Allahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Allah'ın yoluna ki göklerde ne var, yerde ne varsa zaten hepsi O'nundur. Sen de O'nunsun, kafirler de O'nun, O'nun olmayan hiçbir şey yok. Sonra diyor ki وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ. Yazıklar olsun o kafirlere. Nedir o yazıklar olsun? Bakın göklerin sahibi Allah. Yerin sahibi Allah. Bizim sahibimiz Allah. Bunu kimse inkar etmez. Yaratan O. Bitkiyi bitiren, hayvanları yaratan, gökleri ve yeri yaratan O. Her şeyimizi O'na borçluyuz. Ama orada kalkıp Allah'a kafa tutan işte kafir olmuş oluyor. İşte ilk kafa tutan Kur'an-ı Kerim'de iblistir. Allah melekleri Adem'e secde edin dediği zaman etmiyor. Ben daha hayırlıyım diyor. Ya sen niye Allah'a kafa tutuyorsun? Allah-u Teala Adem'i o bahçeye yerleştirdiği zaman Adem'le Havva'yı her şey serbest şu ağaçtan yemeyin diyor. İblis hemen işte bu ağaçtan yerseniz size ebediyet ağacını yok olmayacak saltanatı göstereyim mi dediği zaman yani ölümsüzlük dünyada sürekli kalacaksın, sürekli sultan olacaksın, hakimiyet elinde olacak. Hemen öğretmeni Allah olan Adem ve eşi o ağaçtan yediler ve ellerindeki bütün imkanları kaybettiler. İşte şimdi onun için Allah-u Teala burada şöyle diyor. O kafirlerin, kafir ne? Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu kadar nimet, bu kadar imkanlar olduğu halde Allah'ın emirlerini görmezlikten gelen, işte iblis Adem'e secde et emrini görmezlikten geliyor, onu yok sayıyor ama etmem demiyor, ben daha hayırlıyım diyor. Adem ve Havva önce Allah'ın emrini görmezlikten geliyorlar, bu şeyi yiyorlar ama Allah-u Teala sorguya çektiği zaman biz haksızız diyor, suçlarını kabul ediyorlar. Şimdi imtihanın esas ana noktasını Cenab-ı Hak burada şöyle anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ Onlar dünya hayatını ahiretten çok sevenlerdir. Ahireti sevmeyen demiyor, dikkat edin. Onun için iblise bakın, Allah-u Teala diyor ki işte yeniden diriliş gününe kadar bana ömür ver diyor. Ahireti biliyor. Herkes bakın, en dinsizin de takip edin, bir onda da bir ahiret inancı vardır. Onun için mesela yaptıkları bütün çalışmalarda kalıcı eserler bırakmaya gayret ederler. Birisine bir yanlış yapsan, gün gelecek sana bunun hesabını vereceğim, şey soracağım der. Peki hangi gün o? İşte burada da diyor ki Allah-u Teala, ahireti, dünyayı ahirete tercih edenlerdir. Hocam ben inanıyorum. Ama kardeşim, yani bu dünyada da bizim işimiz var, gücümüz var. Yani ne yapalım? Müslüman zengin olmalı. Bir keresinde bir cenazeye gitmiştim. Ayrılıyoruz. Rahmetli oldu bir hoca. Baktım, yeni bir araba almış. O hayırlı olsun dedim ya, ne güzel. Tabi dedi, Müslüman zengin olmalıdır dedi. Hangi ayette var dedim. Ama tabii ki zengin olacağız ki bilmem. Nerede var dedim. Sen hocasın. Başkaları söyleyebilir ama sen söyleyemezsin. Onun için imtihanın esası şu. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ İşte imtihanı kaybedenler, dünya hayatını ahirete tercih eden, dünyayı ahiretten çok sevenlerdir. Ahireti sevmiyor değil. Tabii ki elbette, amenna, biliyoruz. Cehennem var, cennet var. Tabii elbette. Ondan sonra peki bunlar ne yapıyorlar? وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan uzaklaşıyorlar, çekiniyorlar. Niye? Asıl tercihleri dünya. Onun için Allah'ın yolundan uzaklaşıyorlar. Çünkü Allah-u Teala ahiretin tercih edilmesini istiyor. Ahiretin tercih edilmesini istediği zaman da herkese hakkının verilmesini istiyor. Kimseye haksızlık yapılmamasını istiyor. İşte şeyde Nisa suresinin 58. ayetinde Allah-u Teala diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah size emanetleri ehline vermenizi emreder. Tamam. Peki şimdi şurada mikrofonda konuşuyorum. Mikrofon bozuldu. Ben bunu yaptırmak için içinizde beş vakit namazını kılan kim? Gel şunu yap diyebilir miyim? Bunu en iyi tamir eden kim derim, değil mi? Onun için emanetleri ehline vereceksiniz diyor. Peki وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman da اَنْ تَحْكُمُ بِالْعَدْ Adaletle hükmedeceksiniz. Bu Müslümandır, bu kafirdir değil. Kim haklı, kim haksız. Kimsenin hakkını kimseye veremezsiniz. İşte burada da Allah-u Teala diyor ki şimdi اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ Kafirleri tanımlıyor. Dünya hayatını ahiretten çok seven, çok seviyor. وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan şöyle uzaklaşıyor. Ama uzaklaştığını hissettirmemesi lazım. Çünkü gene mümin gözükmesi lazım. Hem Allah'ın emrini yapmamış, yapmıyor, hem yapmış gibi gözükecek. Onun için ne yapıyor? وَيَبْغُونَهَا عِوَاجًا. Orada bir takım ivaçlar. Yani öyle bir takım şeyler, yanlışların içine giriyor ki, görüntüde kendini haklı gösteriyor. Günahkar göstermiyor. Kardeşim sen niye faize giriyorsun dediysem, ya bugün faizsiz ekonomi mi var? Ya ama Allah haram kılmış. Ya amenna, biliyoruz haram olduğunu ama hayatın gerçekleri var. Ha, öyle mi? Yani Allah hayatın gerçeklerini bilmiyor, sen biliyorsun, öyle mi? Ulaike fi dalalin ba'id. İşte onlar derin bir sapıklık içerisindedirler. Peki, burada böyle. O zaman imtihanın esası, ahireti dünyaya tercih etmekse, ahireti dünyaya tercih etmekse, insanda da muhalif yapıdan dolayı dünyaya karşı da büyük bir aşk var, sevgi var. İşte bakın, ilk imtihanı Adem ve Havva. Adem aleyhisselam öğretmeni Allah olan bir kişidir. Havva validemiz onun eşidir. Bütün ihtiyaçlarını karşılayacakları bahçeye yerleştirilmiştir. Peki, her türlü ihtiyacı karşılanıyor. İblis Adem ve Havva'yı neyle kandırdı? Tamamen dünyalıkla. Peki bu herkesin önündeyse, bunu da Allah-u Teala koymuşsa bu sistemi, o zaman ne gerekiyor? İmtihan buysa gereken şu. Burada herhangi bir baskı olmamasıdır. Dikkat ederseniz, İblis Allah'a baş kaldırdı, Allah tarafından kovuldu ama Allah-u Teala görevden kovdu, fakat ömrünü uzattı. Kıyamete kadar yaşama hakkı istedi ve Allah da verdi. Onun için imtihanı Allah-u Teala yaptığından dolayı Bakara 256. ayette şöyle der: La ikrahe fiddin. Dinde ikrahın hiçbir çeşidine yeri yoktur. Yani zorlama yok. Dikkat ederseniz imanın esası nedir? Ağızda söylemek mi? Kalple tasdik, içten tasdiktir. Peki bir kimsenin içten tasdik edip etmediğini en iyi bilen kimdir? Allah-u Teala. Peki o zaman biz baskı yapsak bir insana, zorla mümin olduğunu söylesek, Allah bunu iman olarak kabul eder mi? Kalbinde iman olmadığı halde ben müminim diyen kişiye ne diyor Allah? Münafık diyor, iki yüzlü. Peki iman buysa, burada herhangi bir kişinin herhangi birine baskı yapma ihtimali var mı? Bak, ne müminlikte baskı yapılabilir? Onun için Allah-u Teala hani baskıyla mümin olmadığını söyleyenleri de affettiğini ifade ediyor. O ayeti hatırlıyor musun? Şeyde. Neyse, şimdi ne de Nahl
106.
Nahl. Yani bir aç şuradan şey yapalım. Ve kalbuhu mutmainun bil iman diye şey var. Şimdi kalbinde iman olduğu halde baskılar, yani can güvenliği ortadan kalktığı için mümin olmadığını söyleyen bir kişiyi Allah kafir sayıyor mu? Saymıyor. Şimdi işte o ayeti okuyalım. Nahl suresi 106. ayet. Evet. Bak burada diyor ki Allah, men kefere billahi min ba'di imanihi. İnandıktan sonra kim Allah'a karşı bir, yani imanını örterse, kefere örtmek demektir, yani kafir. Peki, imanını örtüyor. Bak, iman var ki örtüyor. İman örtenler iki çeşittir. Az önce söylediğimiz gibi menfaatlerine ters geldiği için, tamam şimdi bu doğru ama şunu bir yapayım şimdi. Yani dünyayı ahirete tercih ederek şey yapıyor. Ama sadece bir istisna var. Çünkü can son derece önemlidir. İlla men ukrihe. Ama baskı altına alınmış olanlar hariç. Ve kalbuhu mutmainun bil iman. İçi imanla dolu. İçi imanla dolu, baskı altında kafir olduğunu söylüyorsa Allah bunu kafir saymıyor. Peki o zaman ya dinden dönersin ya da seni öldürürüm diye birisi tabancayı dayar da öbürüsü de tamam ben de döndüm derse bu kişi kafir olmuş oluyor mu? Olmuyor. O zaman ya da birisine Müslüman ol kafir yoksa seni öldürürüm diye hep hikaye anlatırlar. İşte Yeniçeri şey etmiş, kafiri şey yapmış. Ya Müslüman ol ya da öldürürüm demiş. Tamam Müslüman olayım ama ne yapacağım? Ona ne yapacaktı demiş. Şimdi dolayısıyla zorla Müslümanlık da olmaz. Çünkü kalbinde iman olmadığı halde ben müminim diyen kişiye ne diyor Allah? Münafık diyor değil mi? O zaman imanın esası nedir? Kalp ile tasdiktir. O kalbi Allah'tan başkası bir bilemediğine göre Allah öyle bir yapı oluşturmuş ki siz isteseniz de dinde baskı yapamazsınız. Dolayısıyla din sahası imtihanın en temel sahası olduğu için orada herkesi gayet serbest bırakmıştır. İşte Medine'de Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği dinin doğru olduğunda en küçük şüpheleri olmayan, kesin olarak onun hak nebi olduğunu bilen Yahudiler kendi adamlarına şöyle söylüyorlar. Ali İmran 72. ayet. Ve kâlet taifetü min ehlil kitâb. Ehli kitaptan bir grup ki o Medine'de Yahudiler bunlar şöyle dediler. Âminu billezî unzile alellezîne âmenû veçennâr. Sabahleyin gidin. Müminlere indirilene inanın. İnandığınızı söyleyin. Tamam inandık. Bizim beklediğimiz nebi bu. Beklediğimiz kitap bu. Deyin. Vekfuru âhirehu. Ama akşamleyin de yok. Biz yanlış yapmışız. Şimdi gerçeği anladık. İnanmıyoruz deyin. Yani ne deniyor buna? Mürtet olun değil mi? Leallehum yercuun. Belki onlar dönerler. Bakın bunlar Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın nebisi olduğunda şüphe etmeyen Yahudiler. Kesin bilen. Peki bunlar sabahleyin gelip inandım diyor. Medine'nin hakimi de Muhammed Aleyhisselam o zaman. Akşam da kafir oldum diyor. Peki bunlara herhangi bir baskı uygulanıyor mu? Bakın meydan okuyarak kafir oldum işte. Var mı diyeceğin? En küçük baskı var mı? Eğer en küçük bir baskı olsa bunlar böyle bir şeye cesaret edebilirler mi? Onun için imtihan dünyayı ahirete tercihtir. Peki dünyayı tercih ederseniz imtihanı kaybedersiniz. O zaman bizim örnek alacağımız kişiler kimler? Cenab-ı Hak kim bize örnek gösteriyor? Allah'ın enbiyasını değil mi? Bize de Muhammed Aleyhisselam örnek gösteriyor. Biz onlar gibi şey yapmalıyız. Peki Muhammed Aleyhisselam Mekke'de herhangi bir talepte bulundu mu dünyalık olarak? Ya da Medine'de o mu talep etti Allah mı verdi onlara? Ona onları. Nebiler ne yaptılar? Dolayısıyla bugün seçim yapılıyor. Oy verecek mi, vermeyecek mi? Bilmem ne falan işte efendim. Yok şöyle olur böyle bir sürü hani ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın İbrahim suresinde iveç yaparlar diyor ya. Yani öyle bir üçkağıtçılık yapıyorlar ki dünya bizim elimizde kalsın diyenler dini kullanmak istedikleri zaman hep böyle yerlerde üçkağıtçılık yapıyor. Hep böyle yerlerde. Kendisi en berbat malları satar. Bir Müslüman dururken kafirden mi mal alacaksın? Tamam sen daha güzelini yap. Onu gidip gelip senden alayım. Şimdi bakalım ki Allah'ın enbiyası insanlara karşı ne yapmış? Onu da Fehmi Çeçen'den dinleyelim. Evet.
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Allah-u Teala'nın önce elçi gönderdiği toplumları bir tanıyalım. Hani bu insanların hayata bakışı ne? Tabii burada yönetici kesimden bahsediyoruz. Yönetilenler esnaf kesim zaten zulüm içerisinde kıvranıyor. Çünkü küfür sadece müminlere zulmetmekle kalmıyor. Kendi yandaşlarını da eziyor. Şimdi Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'de kendi elçilerinin hayatlarını örnek olarak göstermiştir. O zaman onları iyi tanımalıyız. Onların peşinden gitmeliyiz. Onların mücadelelerini örnek almalıyız. Bizim dilimize de geçmiş olan hepinizin bildiği bir tabir vardır. Orman kanunları diye. Şimdi bu orman kanunu nedir? Bunu açalım isterseniz. Bir gün aslan, kurt, bir de tilki avlanıyorlar. Aslan bir tane inek yakalıyor. Kurt bir tane koyun yakalıyor. Tilki de bir tane tavuk yakalıyor. Aslan diyor ki kurta, şunu pay eder misiniz diyor. Kurt diyor ki, siz ormanın kralısınız diyor. Dolayısıyla en büyük sizin hakkınızdır diyor. Ben de diyor kendi avladığımla yetineyim. Tilki kardeşimiz de diyor bir tane tavuk onunla idare etsin diyor. Aslan bir pençede bunu paramparça yapıyor. Tilkiye diyor ki siz pay ediniz. Tilki de diyor ki efendim diyor tavuk sabah yemeğinizdir. Koyun öğlen yemeğinizdir. Bu inek de akşam yemeğinizdir. İşte diyor adalet budur. Aslan böyle işte adalet budur. İşte buna orman kanunları denir. Yeryüzünde şu anda orman kanunlarıyla idare edilmeyen bir tane ülke var mı? Bakıyorsunuz falan ülke, falan ülkenin devlet başkanını beğenmiyor. Ben bunu değiştiriyorum diyor. Falan ülkenin topraklarını bir başkasına veriyor. Kendisinden kilometrelerce uzakta olan bir başka ülkeyi işgal ediyor. Oradakilerin ırzına geçiyor, tecavüz ediyor, asıyor, kesiyor, yeraltı, yerüstü zenginliklerini götürüyorlar. İşte bunlar tağuttur. Bunlar insanların Allah'a tuğyan etmesidir. Elçilerin gelmiş olduğu toplumların yöneticileri bu tipte insanlardır. Peki Allah'ın elçileri bu tipteki insanlarla nasıl mücadele ettiler? Mesela detaylara gireceğim ama hemen söyleyeyim. Firavun ne yapıyordu? Çocukları öldürüp işte kadınları sağ bırakıyordu. İşte adamları asıp kesiyordu. İsrailoğullarına işkence yapıp onu zorbaca kullanıyordu. İşte tam bir tağut. Bugün yapılanlar neyse odur yani. Değişen bir şey yok. Allah-u Teala'nın indirdiği hükümlerin uygulanmadığı bütün toplumlar cahiliye toplumlarıdır. Orman kanunlarıyla idare ediliyordur. Orada adaletten bahsedilemez. Kimse hakkını arayamaz. Ben hemen ayetlerle konuyu zenginleştireyim. Daha fazla şeye girmeyelim. Herhalde bu kısım anlaşılmıştır. Şimdi Allah-u Teala tağutlarla mücadele edin diyor ama ondan önce şunu söylüyor. Hud suresinin 112. ayetinde. Öyleyse sana verilen emre tam olarak uy. Seninle birlikte dönüş yapanlar da uysunlar. Sakın tağutluk etmeyin. Resulullah söylüyor bunu. Yani tağutlarla mücadele edeceksin ama önce bir kere sen onlardan olma. Bu çok önemli. Allah bütün yaptıklarınızı görür. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'ın hiçbir elçisi toplumlarının kışkırtmalarına gelip tahrik olup da ortalığı yakıp yıkmaya, hükümeti ele geçirmeye, darbe yapmaya, efendim asayişi bozmaya çalışmamışlar. Bu yönde bu slogan üretmemişler. Etrafındaki insanları da böyle bir amaç için bir araya getirmemişlerdir. Şimdi nebilerin ani duygusallıkla saldırgan hareket göstermediğini biliyoruz. Bunun bir örneğini verelim hemen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken üzerine deve işkembesi attılar. İslam tarihi kitaplarına bakarsanız bunu görürsünüz. Orada peygamberimiz ani bir çıkış yapsaydı, kendisine saldıran insanlara da hücum etseydi, ister istemez bütün Müslümanlar olaya müdahil olacaklardı. Ondan sonra Mekke'nin kodamanlarının en çok istediği şey gerçekleşecekti. Muhammed kendi yandaşlarıyla birlikte Mekke'de asayişi bozuyor. Bu adamın derdi din, iman falan değil. Gördüğünüz gibi bize saldırıyor. Böyle olacaktı. Resulullah burada sabretti, sabır gösterdi. Musa aleyhisselamın ümmeti İsrailoğullarının çoluk çocuğu kesilirken onlara sabırlı olun dedi. Yani burada sabretmek, geri adım atmak, zilleti kabul etmek değil. Yapacağınız ani çıkışlar, duygusal hareketler sizi haklıyken haksız duruma düşürür. Ki şu anda İsrail'in yaşadığı bu değil mi? Bir zamanların mazlumları şimdinin zalimleri oldular. Kendilerine yapılan işkenceyi şimdi onlar bize yapar hale geldiler. Dolayısıyla insanların nefretini kazandılar. Bu duruma düşmeyelim diye Allah-u Teala bizi elçileri aracılığıyla uyarır. Şimdi şöyle devam edelim, ayetleri okuyalım. Taha suresinin 47. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Hemen gidin ona deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını serbest bırak, bizimle gelsinler. Bakınız Musa aleyhisselam diyor ki Firavun'a, Allah böyle emir veriyor. Git ona de, İsrail oğullarını bırakın, bizimle gelsin. وَلَا تُعَذِّبُهُمْ Onlara azap etmeyin, işkenceler yapmayın. Yani bu azap kesmekten vazgeç, onları köle gibi kullanmaktan vazgeç. Biz sana Rabbinden bir belge ayet getirdik. Onu yoluna giren esenlik ve güvenliğe selamete erer. Onun yoluna giren selamete erer. Şimdi diyor ki Musa aleyhisselam, biz Allah'tan bir belge üzere hareket ediyoruz. Eğer bizim getirdiğimiz bu ayetlere iman edersen selametle yaşarsın. Eğer inanmayacaksan da bizi rahat bırak. Bize işkence yapma. Musa aleyhisselamın konuşmaları böyle sürüyor. Aynı surenin 56 ve 57. ayetinde Firavun'un tepkisini Allah bize şöyle açıklıyor. Firavun'a bütün belgelerimizi gösterdik. Ama o yalana sarıldı ve direndi. Ne dedi? Dedi ki, Musa büyünle bizleri yerimizden, yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Sen bizim memleketimizden sürmek mi istiyorsun? Musa aleyhisselam öyle mi dedi? Orada ondan mı bahsetti? Bırak bizi gidelim diyor. Firavun bunu takla attırıp, yani kamuoyunda kendisine haklı bir şey oluşturacak, yer oluşturacak. Ne diyor? Bu adam memlekette asayişi bozuyor. Bakın gördüğünüz gibi sizi yurdunuzdan çıkarmaya çalışıyor. Bunun peşinden mi gideceksiniz? Mü'min suresinin 26. ayetinde yine Firavun'un Musa aleyhisselam'ı şöyle itham ettiğini görüyoruz. Firavun, bırakın beni Musa'yı öldüreyim. E öldür. Koskoca Mısır Firavun'u sensin, oranın sahibi sensin. Niye öldüremiyorsun? Çünkü gerekçen yok. Bir gerekçe uydurmak zorundasın. Şöyle devam ediyor. Çünkü sizin dininizi kendininkiyle değiştireceğinden veya kurulu düzenin bozulmasından korkuyorum. Niye korkuyorsun eğer sen gerçekten adil yönetiyorsan? Eğer sen gerçekten insanların haklarını veriyorsan, kendi düzenin değişmesinden niye korkuyorsun? Hani hak, hürriyet vardı. Hürriyet bir tek senin için mi var? Musa aleyhisselam burada kafir, düzen bozucu, fesat çıkartıcı olarak tanımlıyor. İşte bu yüzden de öldürmemiz gerekiyor diyor. Sonra şöyle devam ediyor. Bu Şuara suresinin 18 ve 19. ayetlerinde. Gerçi bu konuyla ilgili bu surenin tamamının okunması lazım. Çünkü Allah'ın bütün elçilerinin orada kendileriyle tartışanlara nasıl tepkiler verdiklerini görüyoruz. Firavun diyor ki, yeni doğmuş bir çocukken seni biz yetiştirmedik mi? İçimizde yıllarca yaşadın. Sonra da yapacağını yaptın. O kazara adam öldürmesinden bahsediyor. Sen nankörün tekisin. Sen kafirsin diyor. Hem kafirsin hem nankörsün. Sen bizim sistemimize karşı geliyorsun. Yani şimdi siz, senin verdiğin iyilikler, yaptığın iyiliklere teşekkür edeceğiz diye senin zorba düzenini kabul mü eder? Göz mü yumalım yani? Firavun bunu istiyor işte. İşte bu orman kanunlarıdır, çöl kanunlarıdır. Şimdi başka bir nebinin hayat hikayesine geçelim. Mü'minun suresinin 22 ve 24. ayetlerinde ifadeler şöyle. Nuh'u halkına elçi gönderdik. Onlara dedi ki, ey halkım, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Kendinize çeki düzen vermeyecek misiniz? Halkı yapılan uyarıları görmezden geldi ve önderleri şöyle dedi. Oranın kodaman kesimi. Bu sizin gibi insandan başka ne ki? Size üstünlük taslamaya çalışıyor. Bunun derdi size üstünlük kurmak, karizma yapmak. Yani farklı şeyler söyleyip meşhur olup halk içerisinde bir nüfuz elde etmeye çalışıyor. Allah elçi gönderecek olsaydı melekleri gönderirdi. Biz en eski atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Yalan söylüyorlar. Allah'ın elçi göndermek isteseydi melek olarak göndereceğini nereden duydun o zaman? Vahyi inkar etmek için, başkalarını da inkar ettirebilmek için böyle bir şey yok. Bunu bu adam uyduruyor. Maksadı da üstünlük sağlamak diye halkı tahrik ediyorlar. Bu olsa olsa cinlerin etkisine girmiş bir adamdır. Bir süre onu gözlem altında tutun. Şimdi gözetleyin bakalım ne yapacak bu. Bir takım üstünlükler kurmaya çalışıyor ama dur bakalım. Gördüğünüz gibi Nuh aleyhisselam da son derece tahrik edici bir şekilde. İşte sen üstünlük kurmaya çalışıyorsun. Senin yanındakiler zaten senin gibiler. Senin gibi zayıf insanlar. Onlar yanından kov ki senin yanına gelelim gibi. Onun yapmadığı şeyleri yapmış gibi gösterip. Bakınız birisi sizden falan günahınızdan tövbe edin derse eğer. Tövbe etmek için bir kere onu yaptığınızı kabul etmeniz lazım. Şimdi Nuh aleyhisselam da tamam sizin gibi davranayım derse. Bu zaman buradaki ithamları kabul etmiş olur. Bu yüzden Nuh aleyhisselam diyor ki Allah'a kulluk edin. Ben sizden bir ücret istemiyorum. Böyle bir derdim yok. Şu Araf suresinin ilgili ayetlerini okun. Orada daha detaylı bir şekilde görürsünüz. Yine bir başka elçinin kıssasına geçelim. Aslında bütün elçilerin kıssaları böyle. Kafirlerin, nebileri itham ettikleri hususların tamamı tağutların mücadelesi. Resullerin onlara vermiş olduğu cevaplar da bizim yapmamız gereken, vermemiz gereken mücadele. Şuayb aleyhisselamla ilgili Hud suresinin 91 ve 93. ayetleri şöyle. Dediler ki bak Şuayb. Söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Hani bugün de var ya biz Kur'an okuduğumuz zaman anlamıyoruz diyenler. Bakın kimler gibi tepki veriyorlarmış. Biz anlamıyoruz diyorlar. Bizim gözümüzden sen gerçekten çok zayıfsın. Bunun ne önemi var? Önemli olan ne söylediğidir. Önemli olan ne kadar doğru konuştuğudur. Yani zayıf insanlar doğruyu söyleyemezler. Eğer ailen olmasaydı seni taşa tutardık. Bizim yanımızda senin bir gücün yoktur. Şimdi onun içinde bulunmuş olduğu kabile eşraftan hani bileğini bükemiyorlar. Eğer diyor bu kabilen olmasaydı senin canını okurduk. Şuayb aleyhisselam da çok muhteşem bir cevap veriyor. Ey halkım, size göre ailemin gücü Allah'ın gücünden daha mı çok ki onu göz ardı edip sırt çeviriyorsunuz? Yani benim kabilen Allah'tan daha mı güçlü ki Allah'tan değil de onlardan korkuyorsunuz? Devam ediyoruz. Benim Rabbim yaptığınız her şeyi çepeçevre kuşatır. Ey halkım, kendinize uygun olanı yapın, ben de yapacağım. İşte kötü insandan kötülük beklenir, insandan iyilik beklenir. Şuayb Aleyhisselam diyor ki siz size uygun olan karakterinizin gerektirdiğini yapın, ben de yapacağım. Alçaltıcı azap kime gelecekmiş? Yalancı kimmiş yakında öğreneceksiniz. Gözetleyin, sizinle birlikte ben de gözetlemekteyim. Gördüğünüz gibi elçilerin vermiş olduğu cevaplarda herhangi bir tahrik edici unsur yok. Yakında burayı ele geçirdiğimiz zaman sizin canınızı okuyacağız. Hele bir iktidarı ele geçirelim. Hele bir elimize bir düşün. Siz o zaman görürsünüz ne yapacağımızı demiyor. Mesela Yusuf Aleyhisselam kendisine kuyuya atan kardeşlerini tahta çıktığı zaman o kuyu, o atıldığı kuyunun içinde bulunduğu memleketin tamamına hakim olduğu zaman hiçbirini cezalandırmıyor. Bugün size kınama yoktur diye cevap veriyor. Dolayısıyla dünyada hakimiyet kurmak hepimizin arzusudur. Yönetime talip olmak yanlış ya da ayıp bir şey değildir. Hepimiz en üstte olup en iyi şeyler yapmak isteriz. Ancak bunun metodu vardır. Kan dökerek, kışkırtarak, iftiralar atarak, yalan söyleyerek bir yere varılamaz. Bunlar ancak hiçbir şey yapamayacak olan zavallıların, kendi hakimiyetlerinin elinden çıkmasından korkan sefillerin, kendi saltanatlarının biteceğinden, sonu geleceğinden endişe eden zalimlerin korkularıdır. Allah-u Teala bize yeryüzünde devlet kurma emri vermiyor ki. Siz İslam'a uygun olan hayatı yaşadığınız zaman, Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirdiğiniz zaman zaten Müslüman düzen kendiliğinden oluşuyor ve Allah şöyle buyuruyor. Allah-u Teala sizden salih amel işleyip iman edenlere şirk koşmamak kaydıyla yeryüzündeki daha öncekileri iktidar sahibi yaptığı gibi sizi de iktidar sahibi yapacaktır, halifeler yapacaktır diye bu Allah'ın vaadidir. Bu var zaten. Mesela Davut Aleyhisselam bunun bir örneğidir. Ancak Davut Aleyhisselam yönetici olmasına rağmen onu da Allah-u Teala hevana uyma diye uyarmıştır. Gördüğünüz gibi Allah'ın elçileri içinde bulmuş oldukları şartlarda bir, Allah'ın dinini yaşayarak, iki, toplumların galeyanına gelmeden, kışırtmalarına gelmeden, hiç kimsenin tahrikiyle hareket etmeden, bir üçüncüsü de Allah'ın emirlerini yaparken kendilerini töhmet altında bırakacak şekilde değil, içinde bulunmuş oldukları toplumun yasalarına aykırı, o yasalara göre kendilerini suçlu gösterecek hiçbir şey yapmadan hareket etmişlerdir. Şimdi siz bugün farz edelim ki İşte Filistinli Müslümanlara yardım ediyorsunuz, Uygur Müslümanlara yardım ediyorsunuz ya da başka Müslümanlara yardım ediyorsunuz. Yardım kutularının içerisinden herhangi bir çakı çıksa bunu o zalim yönetim nasıl kullanacak? Bir düşünün. Herhangi bir patlayıcı madde çıksa ne diyecek? Bütün hepsinin önü kesilecek. İşte siz busunuz. İşte bu yüzden bir yere yardım yaparken, bir şey anlatırken, kendi dinimizi ifade ederken, bir yerlere ulaşmaya çalışırken karşımızdakinin suç sayacağı bir şey yaparsak kendi ayağımıza değil kafamıza sıkmış oluruz. Bu yüzden Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de koymuş olduğu prensiplerle bizleri yönlendirmiş, bizlere Resulleri örnek almamızı emretmiştir. Fakat bununla birlikte elçilerin duygusal davrandığı olmamış mı? Tabii ki olmuş. Onlar da bizim gibi insanlar. Mesela Yunus Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de ilk anlatılan nebi kıssası Yunus Aleyhisselam'a aittir. Bunun bir önemi var. Bize ifade ettiği bir mana var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de o zor zamanlarında böyle kafirlerin tacizleri, efendim hakaretleri, aşağılamaları yoğunlaşınca herhalde bir takım duygulara kapılıyor olmalı ki Allah-u Teala Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını indiriyor. O diyor bir gazapla çekti gitti diyor. Sen diyor balık sahibi gibi olma. Yani onun yaptığı yanlışı yapma. Bakın arkadaşlar burada çok önemli bir husus var. Yunus Aleyhisselam Allah'ın elçisidir. Muhammed Aleyhisselam da Allah'ın elçisidir. Yanlış yaptığı konuda Allah-u Teala bir başka elçiyi örnek alma diyor. Görüyor musunuz şu inceliği? Tevhid inancının nasıl bir şey olduğunu görüyor musunuz? Yani buradan şunu söylemeden edemeyeceğim. Sizin dini ya da siyasi liderlerinizin istediğiniz kadar şu kadar büyüktür, bu kadar dokunulmazlığı vardır değil. Allah yanlış yaptığı yerde elçiyi dahi örnek almayacaksınız diyor. Ve bunu bir başka elçisine söylüyor. İkisi de Allah'ın elçisi. İkisi de Allah'tan vahiy alıyor ama Allah buyuruyor ki onun gibi olma. Evet nebilerin yanlış hareketleri vardır ama bunlar bize örnek değildir. İkinci örneğimizi verelim. Tabii konu çok derin. İlgili ayetleri okuduğunuz zaman daha da tefekkür ediyorsunuz. Daha da yoğunlaşınca daha da kavruyorsunuz her şeyi. Musa Aleyhisselam örneği. Bu nebilerin
yanlış hareketleri yok değildir derken tabii sen zannediyorsun ki izleyiciler de senin gibi her şeyi biliyor. Biliyorsun bizde nebi dediğiniz zaman ismet sıfatı yani bize hep öyle öğrettiler. Herkesin bildiği de o. Bugün izleyiciler içerisinde çok büyük bir bölümü ne demek ne bir hiç hata eder mi diye şey yaparlar. İsmet sıfatı vardır. Halbuki Allah-u Teala tabii çok ayet var bu konuda ama en başta sık sık tekrarladığımız Mümtehine suresinin 12. ayetinde Mekke'den gelen hanımların hicret edip gelen hanımların Resulullah'la Allah'ın nebisi olarak Allah'ın nebisi sıfatıyla yaptığı sözleşmenin maddelerinden bir tanesi وَلَا يَعْس۪ينَكَ ف۪ي مَعْرُوفٍ senin yapacağın doğru şeylerde sana karşı çıkmayacaklar. Demek yanlış yaparsan karşı çıkarlar. Dolayısıyla bunu da yani kısaca bir kısa şeyle araya girmiş olarak şey yapayım. Çünkü izleyiciler onu maalesef yani bize çok yanlış bir din öğretildiği için şey yapılamaz. Evet.
İkinci örneğimi vereyim ben. Musa Aleyhisselam örneği. Musa Aleyhisselam biliyorsunuz İsrailoğulları kurtuluyorlar. Tur Dağı'na gidiyor. Allah-u Teala ile yaptığı sözleşme gereği. Orada bir konuştuğu mükaleme yapacaklar. Allah-u Teala emir ve yasaklarını verecek. Musa Aleyhisselam gidiyor. Gidince kavmi bir müddet yalnız kalıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki ey Musa, neden sen önce geldin, kavminden önce geldin? O da seni razı etmek için geldim Allah'ım diyor. Musa Aleyhisselam'a buyuruyor ki Allah, sen ayrıldın ama diyor, Samiri kavmini saptırdı. Tabi Musa Aleyhisselam'ın hocam evliya gibi geçmişi bilmek, ne bileyim olup bitenmek gibi bir keramet olmadığından anlamıyor arkasında olup bitenin ne olduğunu.
Maalesef bir tarikata mensup olup tövbesi.
Bir tarikat olmadı.
Şakası bile insanı rahatsız ediyor.
Sofi olmadığı için, derviş olmadığı için anlayamamış. Neyse. Musa Aleyhisselam büyük bir öfkeyle geri dönüyor. Şimdi burada çok önemli bir şey var. İsa Aleyhisselam vefat etti. Onun arkasından Paulus Tanrı İsa'yı icat etti. Musa Aleyhisselam daha toplumunun içerisindeyken onun hakkında hadis uydurulmadı. Yeni bir tanrı uydurdu adam. Bu Musa'nın tanrısıydı. Oğlunu unuttu dedi. Peki aradan geçen 1500 yıl içerisinde Muhammed Aleyhisselam hakkında kim bilir neler neler uyduruldu, neler neler sistemleştirildi ve gelinen son nokta nedir? Muhammed eşittir Allah. Ve bu adamlar İslam'ı en iyi temsil eden kimseler olarak biliniyorlar. Ki konumuz dışı. Devam edelim biz konumuza. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam psikolojisini ifade ederken diyor ki "Gadbane esife." Yani büyük bir moral bozuntusu ve gadbane öfkeyle dolu bir şekilde geldi. Ne yapıyor Musa Aleyhisselam gelip? Samiri'ye mi saldırıyor? Harun Aleyhisselam'a mı? Neden? Çünkü bir yerde başıboşluk varsa önce Müslümanlar sorumludur. Biz kendimizi sorumlu hissetmeliyiz. Madem ki en iyi şeyi yapacağız, en iyisini biz ortaya koyacağız iddiamız var. O zaman bütün sorumlulukta biz göstermeliyiz. Bu yüzden saçını sakallıyorlar Harun Aleyhisselam. Mesela sen görmedin mi olup bir tane haberin yok mu diye. Onu şey yapıyor, ona hücum ediyor. Samiriye de diyor ki senin derdin ne? Niye böyle yapıyorsun? Ben diyor elçinin izinden biraz aldım. Yani senin izinden. Senin yaptığın işlerden biraz aldım. Biraz kendim kattım. Bir de onların görmediklerini ben gördüm. Hani vardır ya onlar bizim bilmediklerimizi bilirler. İşte tam Samiri kafası. O da aynısını söylüyor. Ben diyor bunların görmediklerini gördüm. Bilmediklerini biliyorum. Öyle başladığımız zaten bunun sonu gelmez. Musa Aleyhisselam bu öfkesine rağmen Allah-u Teala bizim gidip bir başka Müslümanı dövmemizi, saldırmamızı emretmiyor. Evet orada öyle fevri bir çıkış yapmıştır. Fakat bu bizim örnek almamız gereken bir davranış değildir. Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la konuşmalarına bakacağız. Onun Firavun'a nasıl tepki vermişse biz de karşımızdaki kafirlere böyle bu şekilde tepki vereceğiz. Bu bizim için önemli.
Yani burada bir şey söyleyeyim. Musa Aleyhisselam'ın Samiri'ye yapmış olduğu tepki onu oradan kovuyor. Allah-u Teala'nın iblise yaptığının aynıdır. Yani lanetlenme. Kafir olmuş. Kafirin şeyi hakkı lanetlenmedir. İsa Aleyhisselam onu yapıyor. Git diyor senin artık bundan sonra senin yapacağın bana kimse dokunmasın. Yani toplumdan tecrid edilmişsin.
Cüzdan hastası gibi.
Yani kendisi tecrid ediliyor. Yani şeyler de öyledir. Yani dinden dönen insanlar yani bu başkaları onu mümin saysa da saymasa da psikolojik sıkıntıdan hiçbir zaman kurtulamazlar.
Dolayısıyla evet. Müslümanların birkaç tane fevri çıkışı içinden o bütün ümmeti Muhammed'in resmi görüşünü yansıtamamalı. Şimdi Furkan suresini okuyun. Baştan aşağı ilk 10 ayetini okuduğunuz zaman orada Mekke'nin müşriklerinin, kodamanların, o tağutların Resulullah'a ithamlarını görürsünüz. Surenin ilerleyen bölümlerinde Allah-u Teala'nın önceki kavimleri nasıl yok ettiğini anlatır. Yani onlara bir mesaj verir. Bakın sonunuz böyle olur diyor. Surenin ilerleyen ayetlerinde bu türlü şeytanlara karşı nasıl tepki vermemiz gerektiği anlatılır. Surenin sonuna doğru da tövbe kapısının herkes için açık olduğu, kafirler için de iyi olanların da daha iyi olması için Allah-u Teala mesajlar verir. Furkan suresi aslında tam bu konunun bel kemiğidir. Dikkatlice bakarsanız görürsünüz. Ben son olarak şunları ilave edeyim. İnsanlık teknolojide ilerledikçe, fende, fizikte, kimyada büyük açılımlar yaptıkça ters orantılı olarak insani duygularda gerileme yaşanmıştır. Hani asrımızdan başka hangi asırda milyonlarca insan bir defa da öldürülmüştür? Dolayısıyla bizler şu anda her ne kadar öyle zannediyoruz aslında öyle değil. Başka toplumların, başka devletlerin, geçmiş çağların teknolojilerinin ötesinde bir teknolojiye sahip olduğumuzu zannetsek de İnsanlık şu anda insanlık onurunun en fazla yerlerde sürüldüğü devri yaşıyor. En ilkel devri yaşıyoruz şu anda. Kendisi gibi düşünmeyeni terörist ilan etmek. İşte yalanların bu kadar çok yayıldığı. Ya bakınız hocam, ben söylemeden edemeyeceğim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de çok evliliğe müsaade etmiştir. Şimdi çok evliliği yasaklayacaksınız. Bir kimse eşi bir başka hanımla evlenmesini yasaklayacaksınız. Ama sınırsız zina yapma hürriyeti vereceksiniz. Bu tağutluk değil de nedir? Bu azgınlık değil de nedir? Yani her hafta magazin gazetelerinde, dergilerinde, şurada burada eş değiştirenler, her hafta yeni bir eş alanlar, bunlar modern, çağdaş, bilmem ne olacak. Ama ikinci bir eşle hayat kurmak isteyen, vay efendim ağzına geleni sayacaksın yani. İşte bu tağutluktur. Bu şunu gösterir, şu anda şeriat hükümlerini uygulamayan toplumlar, devletler, insanlar, her kim olursa olsun, kabileler, şunlar bunlar, bunlar ilkel cahiliye devri orman kanunlarıyla idare ediliyor ve yaşıyorlar. İşte dünyanın genel olarak problemi, sıkıntısı budur. Dolayısıyla bu vahşi toplumu...
Esas şeyden bahsetsene, yani Allah'ın enbiyası insanlardan herhangi bir maddi beklenti içerisinde olmuş mu?
Geliyorum hocam, oraya geliyorum.
Tamam. Asıl mesele o yani.
Dolayısıyla nebilerin hayat hikayeleri bizim için son derece önemli, pek çok mesaj barındırıyor. Bazı örnekler verelim. Allah'ın hiçbir elçisi, yine Şuara suresine müracaat etmenizi rica edeceğim. Çünkü çok sayıda ayet var buraya sığdıramayacağımız kadar. Diyorlar ki, biz sizden bir ücret istemiyoruz. Sadece Allah'a kul olun. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, işte gel Mekke'nin bir yıl sen lider ol, bir yılda biz lider olalım dedi. Resulullah bunu kabul etmedi. Çünkü liderlik gibi bir gayesi, bir derdi yok ki. Resulullah aleyhisselam, İşte Mekke'yi fethettiği zaman Kabe'nin anahtarlarını, bu büyük bir şereftir. Mesela Tövbe suresini okursanız mescitlerin imar edilmesinden ve hacılara su verilmesinden bahseder. Bu onlar için şereftir. Ne yapıyor Kabe'nin anahtarlarını? Götürüyor, bir müşriye teslim ediyor. Pek çok Müslüman acaba kime verecek, kendini mi tutacak diye beklerken götürüp ona veriyor. Resullerin, elçilerin kaygısı yoktur. Hakimiyet, iktidar kaygısı yoktur. Çünkü Allah'ın emirleri uygulandığı zaman Müslüman toplum kendiliğinden oluşacak zaten.
Emaneti eline vermek gerekiyor değil mi?
Mesela hocam, siz anlatmışsınız daha önce. Resulullah Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Münafıkların başı olacak o kimse kendine taç yaptırıyor hatta. Oranın kralı olacakmış. Resulullah geliyor orada, ona bir darbe falan yapmıyor. Onu iktidardan indirmiyor. Ben oraya geleyim, oranın işi bitti demiyor. Allah'ın dinini yaşıyor. İnsanlar da bunu kabul ediyorlar. Bu daha iyi diyorlar. Öbürünün planları suya düşünce bu sefer Resulullah'a nefret besliyor. Düşmanlık ortaya çıkıyor. Bir adavet ortaya çıkıyor. Neden? İşte benim egemenliğim gitti. Ya egemenlik kuracaksan, gerçekten bir hakimiyet arzun varsa bunu salih amel işleyerek yapacaksınız. Allah-u Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de, iman edip salih amel işleyenler için Allah gönüllerde sevgi var edecektir. Dolayısıyla toplumların gönüllerine girmenin yolu böyle işgalle, tacizle, tecavüzle değil, sosyal projeler götürerek, onların sorunlarını çözerek bu şekilde gelir. Allah'ın elçilerinin hakimiyet kaygısı hiçbir zaman olmamıştır. O kendiliğinden ikram olarak gelmiştir. Resulullah Aleyhisselam işte bir sene sen idare et, bir sene biz idare edelim gibi teklifleri reddetmiş, bunu kabul etmemiş. Benim devlet yönetimimde bir şeyim yok, bir idarem yok, öyle bir derdim yok diye kabul etmemiştir. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın devlet bayrağını bilen var mı? Şekli şemali nedir? Yok. Mekke İslam Devleti diye biz tanımlıyoruz. Hocam, İslam Resulullah'ın kurmuş olduğu o İslam Devleti denen yer neresiyse, onun başkenti neresi?
Onu deme de, devletin adı neydi?
Adı neydi yani?
Bilen var mı?
Yani siz eğer bir sistemi, bakın şu gericilik olur. O zamanın örfüne, çağına uygun olan bir şeyi din diye dayatırsanız bu gericilik olur. İslam dini her zaman geçerli olan ilkeleri vaaz eder. Yani bir toplumda şunlar şunlar şunlar olsun. İşte adalet olsun, liyakat olsun, yöneticinin işte yönetim kabiliyeti, bilgisi olsun. Bunları anlatır. Benim de Müslümanca yaşamama sorun çıkarmıyorsa, yani kim yönetiyorsa, kim ne yapıyorsa yapsın, bizi ne ilgilendirir? Siz darbe yapacağım dediğiniz zaman doğal olarak insanları kendiniz aleyhinize kuşkulandırırsınız. Bu adamın derdini. O zaman size şöyle bakarlar. Dini siyasi amaçlar için kullanıyor bu adam.
Peki şimdi sen esas ayetleri oku bakalım. Yani ne diyordu Allah'ın Resulleri? Şöyle. Esas o ayetleri oku. Esas bizim için örnek olan onlar. Bizim sözlerimiz değil yani. Hiç kimse bizim sözümüze uymak zorunda değildir ama yeryüzünde her insan Allah'ın sözüne uymak zorundadır.
Şöyle söyleyeyim hocam. Bu ayetler çok fazla. Bir örnek verelim.
Olsun, birkaç tanesini okursan yeter.
Salut Aleyhisselam'dan bahsediyor. Lut kavmi de elçileri yalanladı. Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'a karşı gelmekten sakının, bana itaat edin. Şuara suresi 160. ayetten aşağı okuyoruz. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Allah-u Teala bu surede farklı farklı nebilerin isimlerini vererek aynı taleplerde bulunduğunu söylüyor. Hiçbir tanesi farklı bir istekte bulunmuyor. Benim ücretim alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir diyor. Dolayısıyla nebilerin maddi, manevi, çıkar ilişkisi, yok iktidar ilişkisi, yok darbe yapalım, yok şunu ele getirelim, yok buna böyle bir şey yok. Şöyle diyor, Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıyor da insanlar arasında erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Bu ahlaksızlığı mı yapıyorsunuz? Siz gerçekten haddi aşan bir topluluksunuz. Elçiler toplumdaki bozuklukları eleştirirler. Hani ele geçirme gayreti yoktur orada. Bir aksaklık var, bunu gidermemiz gerekir diye. Dediler ki, ey Lut, vazgeçmezsen mutlaka seni buradan çıkartacağız. Yurdumuzdan çıkartacağız. Hangi gerekçeyle? Hiçbir gerekçesi yok. Lut şöyle dedi. Ben sizin yaptığınız bu çirkin işe kızanlardanım. Gördüğünüz gibi medeni bir şekilde tepkisini gösteriyor. Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptığı çirkin işlerden kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve geri kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın hariç bütün ailesini kurtardık. Sonra diğerlerini de helak ettik buyuruyor Cenab-ı Allah. Dolayısıyla özetleyelim. Allah'ın elçilerinin hiçbir şekilde bir yerleri ele geçirmek, bir makam sevdası, bir çıkar sevdası olmamıştır. Böyle bir iddiası olmamıştır. Allah'ın elçileri Allah'ın dinini tebliğ etmişlerdir. İslam'ın güzelliğini gören insanlar da küfürden ve şirkten vazgeçip bu dine dahil olmuşlardır hocam.
Şimdi bu tamam şeyler Cenab-ı Hakk'ın nebilerine karşı çıkanların tamamının yalan söylediğini Allah-u Teala ayetlerde sık sık bize bildiriyor. Zaten bütün kafirler yalan söyler. Adem, Havva ve İblis o bahçeden çıkarıldığı zaman Allah-u Teala'nın söylediği söz şudur. İhbitu minha. Bakara suresinin 38. ayet olacak galiba. İhbitu minha, oradan inin aşağıya doğru. Ba'dukum li ba'din adu. Biriniz diğerinin düşmanı, yani hep birbirinizin hakkında gözünüz olacak. O diyecek benim olsun, o diyecek benim olsun, o diyecek benim olsun. Ondan sonra fe imma ye'tiyennekum minni huden, benden size bir rehber, yani bir kitap gelirse, ki demek ki Allah Adem Aleyhisselam'a kitap indirmiştir. Gerçi birçok ayette var zaten. Fe men tebi'a hudaya, kim benim o kitabıma uyarsa فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, üzerlerinde bir korku olmaz. Üzüntü çekmezler. Neydi devamı? فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Ama hanginiz, yani kim o ayetlerin üstünü yalan söyleyerek örterse, hani bilmeyerek örtebilir, bilmiyordur, öğretirsiniz, tebliğ edersiniz. Yalan söyleyerek örterse ulaike ashabun nar, o da ateş, onlar da ateş ashabıdır. Dünyada da yanarlar, ahirette de. Yani dünyada işleri yanar, ahirette her şeyleri yanar. Hum fiha halidun, o ateşin içerisinde kalırlar onlar diyor. Şimdi bütün kafirler yalancı. Peki yalancıysa, bir insan yalan söylüyorsa karşıdakinin doğru olduğunu biliyor demektir. Onun için Allah'ın enbiyasının insanlara yapmış olduğu tebliğlerde söyledikleri sözlerin tamamı evrensel doğrulardır. Bugün bakın, yeryüzünde kendini müşrik sayan bir tek insan bulamazsınız. Herkes Allah'a, Allah'ın varlığına, birliğine kesin inandığını söyler. Ama Allah'ı hayatınıza ikinci sıraya koyduğunuz an müşrik olmuş olursunuz. Birinci sıraya olacak. Şimdi Allah'ın emirlerine işte baktığınız zaman, Allah'tan başka ilah yoktur dediğiniz zaman hocam biz de öyle söylüyoruz derler. Söylüyorsun da hayat, lafla söylüyorsun. Hayatında var mı Allah? Allah'ın emirleri kaçıncı sırada, bir bak bakalım. Ama dedim işte iş orada biter. Ondan sonra mesela Allah'ın haramlarına bakın. İçki haramdır. Yeryüzünde içkiyi normal bir içecek kabul eden bir ülke biliyor musunuz? Dikkat ederseniz bütün ülkelerde içki yasaktır. satın alınması kurallara bağlanmıştır. Şimdi siz televizyonlarda görüyorsunuz. İçki üretti, kaçak içki yakalandı. Hiç kaçak domates yakalandı diye duydunuz mu? Niye kaçak içki? Çünkü içkinin kötü bir şey olduğunu dünyada herkes bildiği için bunun üretimini sınırlamak istiyorlar. Herkese satış izni vermiyorlar. Herkese satın alma izni de vermiyorlar. İşte şu yaştan küçük olanlara içki satılmaz deniyor. Peki faiz? Faiz dünyanın her yerinde yasaktır. İçinizde muhasebeci olanlar varsa bilirler. Hele biriniz yerine bir başkasına faizi borç verin. Bugün Türkiye'de dünyanın her yerinde tespit edilsin. En büyük suç sayılır. Niye? Ancak devlet kontrolünde olması lazım bunu. Devlet kontrolünde olacak ki şey olsun. Meşrulaştırırsın. Onun için siz banka kuramazsınız. Banka kurabilmek için devletin yetkili organlarının müsaadesi lazım ve çok sıkı bir denetim gerekir. İşte bu şeyler, yani Allah'ın emirleri de evrenseldir, yasakları da evrenseldir. Evrensel doğrular olduğu için bu doğrular dünyanın her yerinde, her yönetim biçimi altında anlatabilirsiniz. Size hiç kimse burada karşı çıkamaz, karşı çıkan kişi kendisinin haksız olduğunu bilir. İşte Allah'ın nebileri bütün hayatları boyunca bu evrensel doğruları anlattıkları için toplumlarda çok ciddi manada sarsıntıya sebep olmuşlardır. Çünkü anlatılanların doğru olduğunu herkes biliyor. Ama hakim konumda olan insanlar kendi doğrularının hakim olmasını istedikleri için Allah'ın nebilerine karşı çıkanlar Kur'an-ı Kerim'de mele denen, yani yetki elinde bulunduran gruplardır. Aman bizde kalsın diye. İşte o zaman burada bakın, Muhammed Aleyhisselam olsun, diğerleri olsun. Mesela Musa Aleyhisselam hiç şeyde Firavun'un hakimiyeti altında suç işleseydi orada bırakılır mıydı? Bir kere bir nebi olmadan önce bir suç işlemişti Musa Aleyhisselam, biliyorsunuz. Ne yapmıştı? Bir adamın ölümüne sebep olmuştu. Ama hani aslında öldürmek için vurmamıştı ama bir tokat attı, adam öldü. Bunu kimseye ispatlayamazsınız ki. O zaman da kaçtı. Geriye döndüğü zaman Allahü Teala onu nebi olarak görevlendirirken ne demişti? Mesela diyordu ki işte, ya Rabbi burada şu Ara suresinin, yani 26. surenin 14. ayetinde وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ اَنْ يَقْتُلُونَ, onların lehine benim aleyhime bir suç var. Yani onlara göre ben suçluyum. Çünkü bir tokat attı ama onu kime ispatlayabilir ki, adam öldü. Ben korkuyorum diyor şeyden. Yani onlara karşı işlemiş olduğum suçtan dolayı beni öldürmelerinden korkuyorum diyor. Bakın dikkat edin, o toplumda da öldürmeye karşılık öldürme. Çünkü bu fıtrat gereği olan bir cezadır. Sonra Allahü Teala o sana bir şey yapamayacaklar falan dedi, gitti. Şimdi eğer Musa Aleyhisselam Firavun'un hakimiyeti altındayken, tabi Cenab-ı Hakk'ın verdiği garantiyle gitti, ondan sorumlu tutmadılar. Firavun'un hakimiyetindeyken bir suç işleseydi, Firavun arayıp bulamadığı şey olurdu.
Firavun bir tek onu kullanmış yani. Onu daha kullanmış. Büyük bir şey, bildiği bir şey olsa onu kullanacak.
Tabii bunu biraz kullandı ama bir şey yapmadı, devam ettiremedi. Şimdi Muhammed Aleyhisselam Mekke'de Mekkelilerin suç saydığı bir eylem yapsaydı, Mekkelilerin arayıp bulamadığı şeyler olurdu. Ondan sonra Medine'de de öyle, kimsenin suç saymıyor. Onun için biz Müslümanlar olarak, ya zaten dünyanın hakimi Allahü Teala'dır. Ve bütün insanları yaratan O'dur. O zaman biz insanların karşı, ben senden hiçbir şey istemiyorum, sadece devlet yönetimini bana ver yeter. Daha ne isteyecektin kardeşim? O zaman öyleyse bizim yapacağımız şu. O toplumda, bir toplumda yaşıyorsak, o toplumda Cenab-ı Hakk'ın bize yasaklamadığı şeyleri yapmamız lazım. aşırılık yapmamamız lazım. Mesela Allah-u Teala'nın hangi ayetinde var? Yönetime karşı çıkın. Size iki şeyden birisini tercih etme hakkı verildiği zaman tercih etmeyin. Yani bugün seçimde bize demiyorlar ki beyler istediğiniz kişiyi getirin seçin devletin başına geçirin diyen yok. Sizin karşınıza iki üç tane adam koyuyorlar. Bunlardan birini seçeceksin. Bir başkasını asla seçemezsin. Bir hakkı o zaman bakarsın hangisi daha uygun hangisini daha uygun görüyorsan onu seçersin. Bunun yasak olduğuna dair en küçük bir işaret söz konusu değil ama şeyin ayetini İbrahim suresinin ilk ayetlerini okuduk. Az önce size burada Kur'an-ı Kerim'in 14. suresi. Allah-u Teala orada ne dedi? Dedi ki dünya اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا لَلْآخِرَةِ 3. ayetinde İbrahim suresinin dünya hayatını ahiretten çok sevenler وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ Allah'ın yolundan uzaklaşırlar وَيَبُونَ اَحَيْوَاجَ orada bir iveç yaparlar, bir oyun yaparlar. Öyle bir şekilde yaparlar ki dışarıda insanlar anlayamazsın. Anlayamazsın. Yani ne yapar? Zehri balın içinde verir. İveç bu. Göremezsin zehri, balı görürsün. Al da yeder. Ve ulaike fi dalalin ba'id. İşte onlar derin bir sapıkta. Bunlar ne yapar? Tuğyan yaparlar. Taşkınlık yaparlar. Taşkınlık nedir? Taşkınlık şu. Şimdi senin orada su var mı? Ver bana. Bak şimdi şurada. Şimdi bu ağzına kadar su dolu. Şimdi ağzından biraz eksik şey yapılmıştır. Taşmasın buraya getirip giderken değil mi? Niye taşmasın? Her tarafı berbat edecek. Bakın şimdi döktüm. Şimdi taştı mı?
Taştı.
Peki taşan kısım mı çok? İçerisinde olan kısım mı? İçindeki daha fazla. Canım niye ona bakıyorsun? Buna baksana diyecek işte o şeyler. Ama onlar ben burada siz gördünüz. O tuğyan yapanlar taş işte taşma bu yani. Öyle bir şekilde yaparlar ki siz oradaki taşkınlığı göremezsiniz.
Allah-u Teala buyuruyor ki sana kıyametin saatini soruyorlar. Onu ancak Allah bilir. Ayet devam ediyor. Ayet şöyle bitiyor hocam. İnsanların çoğu bunu bilmez. Bakın diyorlar. İnsanların çoğu kıyametin saatini bilmez. Ama bilen bir azınlık var. İşte buyurun hocam. Bu da buna bir örnek.
Hemen kendilerine bir pay çıkarırlar. Ayetleri bozarlar. Şimdi bu konuda da tağut konusunda da o konuda kitabı olan arkadaşımız Aydın Mülayim'i dinleyelim. Yani bu taşkınlıklar nelerdir? Evet.
Teşekkür ederim hocam. İnsanların Allah'la ilişkilerini engellemek için tevhid kavramını bozarlar. İnsanların halkın yönetimle ilişkisini ortadan engelleme için, kaldırmak için de tağut kavramını tahrif ederler. Bu iki kavram gerçekten çok önemli kavramlardır. Çünkü tevhidi bilmeden Müslüman olunmaz. Tağutu da bilmeden bu İslam'ın önündeki engelleri anlayamazsınız, farkında olamazsınız ve sizi kandırırlar. İşte bu yüzden Tevhid ve Tağut kitabını yazdık ki bu konu çok önemli gördüğümüz için insanları bu iki kavram üzerinden saptırmasınlar, yoldan çıkarmasınlar. Şimdi yaptığımız araştırmalar ve mevcut olaylardan şunu anlıyoruz ki hem geleneği muhafaza edenler yani din mensupları, gelenek dini mensupları hem de İslam düşmanları hepsi İslam düşmanları ve gelenek dini din adamlarının çoğunluğu aynı amaca hizmet ediyor. Bu amaç Allah'ın kitabının önünde engel oluşturmak. Çünkü her ikisinden terör oluşuyor. Ve insanları bu iki kavramla hem terör oluşturuyor hem de tağut oluşturabilirsiniz. Yani gelenek dininden çok kolaylıkla bunları ortaya çıkarabilirsiniz. Bu yüzden bunu İslam düşmenleri de bu gelenek dinini muhafazaya kalkışmışlar. Özellikle tarikatların önünü açmışlardır. Çünkü işlerine geliyordur. Oradan çıkarıyorlar terörü, oradan çıkarıyorlar tağutu. Çünkü onlar Allah'ın dinini değil, kendi kitaplarını, Allah'ın kitabını değil, kendi kitaplarını sunarlar, kendi hükümlerini oluştururlar ve kendi yasaklarını yürütürler insanlara. Şimdi tağut konusuyla ilgili öz bilgi hocamız verdi. Ben bir öz bilgi de vereyim. Bu gelenekte nasıl anlaşılır tağut? Tağut kavramı ve aslında Kur'an-ı Kerim'de tağutla kimler kastedilir, neler kastedilir? Geleneğin eski müfessirleri hep bazı şahıslar olduğunu, putlar olduğunu, heykeller olduklarını böyle anlam veriyorlar puta. Yani tağuta, şeytan olduğunu. Şii müfessirler de bu tağutun mesela Ebu Bekir olduğunu, Cibt'le ilgili de Ömer olduğunu söylerler. Bunun da alt yapısı şuna dayanıyor. Çünkü onlarda imamet insanların seçmesiyle oluşmaz, ortaya çıkmaz. Öyle bir seçim yetkisi yok insanların. Allah görevlendirir, Allah'ın verdiği yetkidir. Bu yetkiyi de Ebu Bekir gasp etmiştir. Aynen Mecusilerde olan o padişahlık, hükümranlık ilişkisi yani halkla. Çünkü Mecusilikte de yönetime başına gelen Allah özel olarak görevlendirmiş şahıslardır. Oradan geçmiş bir inançtır. Şimdi son asırda ise bunu biraz daha tağut kavramını geliştirmişler. Demişler ki tağut aynı zamanda bazı sistemler, yönetim biçimleridir. Bunun başında Muhammed Abduh geliyor, Seyyid Kutup gibileri geliyor ki bunlar biraz daha tağut kavramını genişlendirerek siyasi bakışla buraya bir anlam vermişlerdir. Ki tabii onların yaşadıkları ortamdan bu gibi fikirler onlar için oluşmuştur. Bunun tağut kavramını daha çok istismar etmek için ve İslam'la yeni tanışan gençleri saptırmak için bunu özellikle ne zaman İslam alemine yaygınlaştı? Bu 1979. yılında İran'daki İslam devriminden sonra Batı medeniyetini ve Amerika'yı buradaki sistemleri yermek, tenkit etmek, eleştirmek amacıyla bu kavram sık şekilde kullanıldı ki bu siyasete indirilerek kullanıldı. Çünkü onların yönetimini en büyük tağut, en büyük düşman, büyük şeytan diyerek bunların yönetim biçimini eleştirdiler. Bu düşünce İslam aleminin diğer Müslümanlara, diğer ülkelere de bu yayılmış oldu, böyle bir anlayış. Yani tağutu siyasete indirgediler. Bakıyoruz eski müfessirlere ki bu eski müfessirlerin hiçbirisinde tağut kavramının yönetimle ilişkilendirildiğini görmüyoruz. Yoktur öyle bir şey. Yani ne Kur'an-ı Kerim'de yok ne de eski müfessirler tağutu siyasetle yönetimle ilişkilendirdiklerini göremiyoruz. Bunların içinde en güzel tespiti Elmalı Hamdi Yazır yapmıştır ki tağutla ilgili şöyle bir kendi kitabından okuyup söyleyeyim. Tağutu nasıl tanımlıyor? Diyor ki tuğyan yani isyan azgınlık kavramından anlaşılıyor ki putlar ikinci derecede tağutlardır. Bakılırsa akıl sahibi olmayan putların ve dikili taşların tağutlardan bile sayılmaması gerekir bu gibi şeyleri. Çünkü gelenek böyle tanımlandırmış. Çünkü bunların kendileri Allah'a karşı bir azgınlığa sahip olamazlar ve azgınlığa da kendileri isteyerek rıza gösteremezler. Bu yönüyle putlar asıl tağut değil, tağutların temsilcileridir. Der Elmalı Hamdi Yazır. Yani bir şeyin aslını bozarak insanlara sunulan, mesela örneğin put olsun, herhangi bir şey olsun, kanun, kural, ideoloji, bunlar her biri tağutun birer temsilcisi ve kullandığı vasıtalardır. Bunu bir vasıta olarak kullanır. Aslında oluşturanlar insanlardır. Buradan yola çıkarak şimdi siyasete indirgemekle ilgili şu İran'daki devrimden sonra başladı siyasete indirgeme ve yayılmaya başladı. Ve dolayısıyla dediler ki İslam yönetimiyle yönetilmeyen, Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen bu gibi devlet sistemleri, yönetimler her biri birer tağuttur. Burada yaşamak caiz değildir. Dolayısıyla burada seçimde de oy kullanmak caiz değildir. Adaylar kim olur olsun. Bu şekilde mevcut seçim yaklaştığı zaman da bu gibi propagandalarını devam ettirirler. Şimdi tağut konusunda en çok istismar edilen ayetlere gelelim. Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetler tağut konusunda istismar edilir ve insanlara nasıl takdim edilir bu ayet, tahrif edilerek? Kur'an-ı Kerim Maide Suresi 44. ayet. İsterseniz bunu okuyayım tercümesinden ki siz burada tağutla ilgili bir şey bulabilir misiniz? Çünkü bu ayeti tağutla ilişkilendiriyorlar. Ayet şöyle. İçinde hidayet ve nur bulunan Tevrat'ı elbette ki biz indirdik. Teslim olmuş nebiler Yahudilere hükmederler. Kendilerini Tanrı'ya adamış olanlar, alimler de Allah'ın kitabını korumakla görevlendirdiklerinden onunla hüküm verirlerdi. Ve ona şahit olurlardı. Ey Allah'ın kitabına tanık olanlar! İnsanlardan korkmayınız, benden korkun. Ayetlerimi geçici bir bedele değişmeyin. Ondan sonra وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Yani kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerdir. 46-47. Ayetlerinde de kim Allah'ın hükmüyle hükmetmezse zalimlerdir ve fasıklardır diye ayet devam ediyor. Şimdi burada Allah Teala bize neyi aktarıyor? Diyor ki bu ayetlerle bağlı gerçek din adamları ve nebiler bu Allah'ın kitabıyla hükmediyorlardı. Hükmü bununla veriyorlardı. Allah'ın indirdiğiyle. Eğer kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermiyorsa onlar kimlerdir? Kafirlerdir. Veya fasıklardır veya zalimlerdir. Şimdi bu ayetlerde onlar tağutturlar diye kelimesi işletilir mi? Yani gelenek kafirlikle tağutluğu hem sözlük anlamı tamamen farklı hem de karıştırarak siyasete indirerek bunu söylüyor. Şimdi Allah'ın indirdiği ne? Tevrat değil mi?
Yani
Tevrat.
Allah'ın indirdiğinin dışına çıkmak da tağutluktur. Yani işin esası odur. Fakat Allahü Teala bizden yani baştan da söylediğimiz gibi bakın yeryüzünde tek başımıza kalabiliriz. Herkes kafir olur. Sadece biz mümin olabiliriz. Peki Nuh Aleyhisselam'ın karısı neydi? Kafirdi değil mi? Lut Aleyhisselam'ın karısı kafirdi. Firavun'un karısı neydi? Mümindi. Şimdi bu ailesini hangisi terk etti? Hangisi eşini terk etti? En yakın ya gece yatıyorsunuz. Mesela Firavun'un karısı gece yatarken Firavun kalksa da onun kellesini kesse bir şey yapabilir mi? İşte Lut Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'ın karıları. Yani şimdi bir kere insanoğlu tek başına yaşayacak bir varlık değil. Mutlaka toplum içerisinde yaşamak zorundayız. İşte birisi ekmek pişirecek, birisi takım şeyler üretecek, birisi nakliye yapacak, birisi şu, birisi bu. Mesela bugün işte o tağuttur, işte kafirlerle şey yapmayın diyenlerin bunu söylerken kullandıkları aletleri de kafirler icat etmiştir. Hadi bakalım siz bugün buraya gelirken kimin ürettiği vasıtaya binerek geldiniz? Ya da ben şu anda size Allah'ın dinini anlatırken bunları icat edenler kim? Kimin icat ettiği şeyi anlatıyorum? Şu etrafa şey yapılırken nedir? Ya böyle bir şey asla olmaz. İnsanlar bundan dolayı değil. Mesela üreteceksiniz. Ama Allahü Teala'nın yasakladığı burada üçkağıtçılık yapmamaktır. İnsan birbirlerini kandırmamaktır. Bunu da herkes bilir. Gayet güzel bir şekilde bilir. Dolayısıyla dürüstlük son derece önemli bir husustur. Yani mesela bir büyük iş adamın bir sözü vardı. Çok hoşuma gitmiştir. O hale yaşıyor diyor. Dedi ki rahmetli babamın bana bir sözü var dedi. Oğlum, hile yapar bir kere kazanırsın. Ama dürüst olursan her zaman kazanırsın. En büyük hile dürüstlüktür. Tamam. Şimdi dolayısıyla biz burada yaşayacağız. Tabii ki şunu birisi üretmiş, bunu birisi üretmiş, birisi üretmiş. Ve biz bu konuda insanlara müdahale etmeyeceğiz. Yani karşı taraf bizim yaptığımız çağrının kişisel menfaat içerdiğini bilmemeli. Yani böyle bir iddia olmamalı. Evrensel doğrular. İşte Allah'ın dinine çağıranlar öyledir. Kimse buna karşı çıkan kendisinin yalancı olduğunu bilir. Dolayısıyla Allah'ın emirlerine aykırı her şey tuğyandır, taşkınlıktır, sınırları aşmaktır. Adına küfür de derseniz gene tuğyandır, tağutluktur, şey de derseniz tağutluktur. Onun için Allah ne diyor? Şeyde Bakara suresi 256'da la ikrahe fiddin, dinde herhangi bir baskı olmaz. Çünkü bu imtihanı Allah yapıyor. Gattebeyyene rüştü minel gay, rüşt gaydan kesin olarak ayrılmıştır. Yani şey, olgunluk, güzellik, şey, sınırlar aşmaktan kesin olarak şey yapmıştır, ayrılmıştır. Yani doğruyla yanlışı herkes rahatlıkla bilir. Ve men yekfur bit tağut, kim tağutu tanımaz ve yu'min billah, Allah'a kesin inanırsa, fakat istemseke bil urvetil vuska, sağlam bir kuptan şey yapmıştır. Dolayısıyla o küfürün hepsi de aslında tağutluktu da, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek ne demek? Bakın, Allah'ın indirdiğiyle hükmetme kelimesini tahrif ediyorlar.
Orayı anlatmak evet. istiyorum hocam. Aslında...
Tahrif ediyorlar. Onun üstüne cümlenin tamamı. Tahrif ediyor. Ne yapıyor? Hükmetme hakim. Sen hakim konumuna gelecek. Sen bu adama hakimiyet verirsen faizi kaldıracak mı? Şey yapacak. Ya kardeşim, faiz yememek mümine verilen bir emirdir. İnanmayan bir adama değil. Önce bir inansın. İçkiyi mi yasaklayacak? Ya içkiyi kardeşim. Ya bir kere bir insana Allah hiç kimseye gücünün üstünde bir sorumluluk yüklememiştir. Bir. Gücümüzde sınırlıyız her zaman için. İkincisi de yani sana işte şunu yaparsan oy veririm, bunu yaparsam oy vermem meselesi. Ya kardeşim, sen karşı tarafa Allah'ın dinini tebliğ et. Adam senden oy almak için münafık olmak zorunda olmasın. O çok daha tehlikeli bir şey olur. Dolayısıyla yani mesela evet devam et sen şimdi.
Şimdi burada önemli olan Allah-u Teala kavramları biliyorsunuz boşuna kullanmıyor. Her kavramın da kendi yerinde kullanıyor Allah-u Teala. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'de her bir insan da taşkınlık yapabilir, tuğyanlık yapabilir. Diğer varlıklar da yapabilir. Hatta Allah Resulü böyle vela tetgav, yani taşkınlık yapma diye uyarıyor. Şimdi buradaki söylenen ise kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse o kafirdir demekle, bugün Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin, yani Kur'an'la diyelim, Tevrat'la hükmetmeyenlerin kafir olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Bunu sırf siyasetle bağdaştırarak, tağut konusuna devrederek, oradaki yani sistemin yönetimle ilgisi yok ki, her bir fertle de ilgisi var. Yani herkesle ilgisi olan bir konudur. Burada şimdi buradan şöyle bir şey de çıkaralım.
Yani yönetimle ilgisi yok demek de yanlış anlaşılabilir. Kardeşim, ben yöneten makamdaysam benim Allah'ın bana verdiği, yüklediği görevlere aykırı davranışlarımın tamamı tağutluktur. Ama Cenab-ı Hak bana böyle bir görev vermemişse, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek meselesi benim gücümün sınırları dahilindedir. Sen bundan daha fazlasını yapıp da sen toplumda Müslümanları suç işleyecek konuma getirdiğin zaman asıl tağutluk budur yani. Ya bugün dikkat edin, ne dediler şeyde, bak orada bugün işte Filistin problemi var. Çıktı birisi, canlı bomba fetvası verdi, kendini öldürme fetvası verdi ve İsrail'in bulabileceği en güzel şeydi o. Muhteşem bir imkan eline geçti.
Sonra bir duvar ördüler hocam.
Ondan sonra duvar ördü Filistinlilerle kendi arasına. Onları hapse mahkum etti. Ya kardeşim bakın, ama az önce işte Fehmi'de anlattı ayetleri. Ya Allah'ın nebileri bize örnektir. Bizim işimiz, gücümüz dünya hakimiyeti değil. Yaşadığımız ortamda herkesin hakkını vermektir. Allah-u Teala ne diyor ilk okuduğumuz ayette? Ne dedi? Şeyde Nisa suresinin 58. ayetinde Allah size emanetleri ehline vermenizi emreder. E senin karşına iki kişi çıkarmışlar. O iki kişiden hangisini ehil görüyorsan ona verirsin. Belki ehil, ikisini de ehil görmüyorum. Kardeşim o zaman şey yaparsın, ehveni şerreyin ihtiyar olunur diye bir teklif var, şey vardır, bir kural vardır. İki şerden daha az olanı şey yaparsın, tercih edersin. İki, o da kötü, o da kötü ama bu daha az kötü dersin. Sana böyle bir fırsat vermiş, bunu kullanmana ne mani var? Oy kullanmak dediğim budur, başka bir şey değil.
Evet. Yönetim dedikte ben kurumu kastediyorum ya, yöneten değil. Her bir siyasi liderde veyahut da siyaset adamda, her bir alanda bir insan tağutluk yapabilir. Ama mesele buradan kuruma indirgemektir. Yani şahslardan veya din adamlarından veya gelenek dininden çıkarıp bunu kendilerinden atıp siyasete indirgeyerek oradan, yani Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenlerin tağut olduğunu anlayışını çıkarıyorlar. Şimdi burada Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafir olduğu denildikte Yahudilere Mişnalarla mı hükmetmeyi emrediyor? Yoksa Tevrat'la mı hükmetmeyi emrediyor? Yoksa İsa'nın, yani Hristiyanlar Pavlus'un mektuplarıyla mı, yoksa konsil kararlarıyla mı, yoksa İncil'le mi hükmetmesini söylüyor? Müslümanlar da öyle. Yani icma burada kastedilmiyor. Ne de kıyas, ne de hadis kastedilmiyor. Burada kastedilen nedir? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek. Yani Kur'an'la. Yani Kur'an'la hükmetmeyenlerin, ki bugün görüyorsunuz yani bütün gelenek dini, din adamların ekseriyeti, çoğunluğu Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorlar. İşte etmediği zaman da şu sonuçlara varıyorlar, yani siyasete indirgedikleri zaman. Böyle bir sonuç çıkarıyorlar siyasete indirdikleri zaman. Bütün diğer toplumlarla ilişkilerini keserek onların öldürülmesinin fetvasını çıkarıyorlar. Ve diğer gayrimüslimlerle olumlu ilişkilerini de yani olumsuza dönüştürerek şeriat sisteminde yaşayanların sadece yaşam hakkı tanınıyor ve amaç şeriat devletini kurmaya, yani Müslümanları gereksiz sorumluluklara ve altından kalkamayacak sorumluluklara taşıyorlar. Tevbe suresi 5. ayetle bütün gayrimüslimlerle olan ilişkilerini ortadan kaldırarak, neskederek sadece bir ayetle, Tevbe suresi 5. ayetle bütün Müslüman gayrimüslimlerle olan ilişkilerini kaldırarak onların ölümüne fetva veriyorlar. Ve diyorlar ki bugün Müslümanlar yaşıyorsa ne için yaşıyor? Amaç nedir? İktidar uğrunda savaşmak ve sonunda İslam şeriatını kurup bütün gayrimüslimleri öldürmek ve yok etmek.
Burada bir şey yapalım. Yani bakın, burada müthiş bir organizasyon var. Şimdi orada Allahü Teala Maide suresinin 44. ayetinde ne diyor? Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse diyor. Biz de zaten ondan bahsediyoruz. Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim. Yani bunu söyleyenler şimdi bu ayetten sadece bu kelimeyi alıyorlar. Hükmetmeyi de, hakimiyet işte şey yapmak, Allah'ın indirdiği kısmını da bir kenara bırakıyorlar.
Saptırıyorlar.
Bir iveç yapıyorlar. Ve onlar kafirlerdir diyor. Kardeşim senin bu söylediğin zaten kafirliktir. Asıl tuğyanı sen yapıyorsun yani. Bakın Resulullah'ın hayattayken kurduğu bir devlet vardı. Sahabede bu Allah'ın koyduğu kurallardan çıkıldığı için ne yaptılar sahabe? Binlercesi birbirini öldürmedi mi? Peki arkasından geldi. Şimdi az önce şeyin söylediği, Aydın Hoca'nın söylediği konu. Efendim mesela şey, müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Bütün mezheplerin şeyidir. Temel kuralıdır. Ki Kur'an-ı Kerim'e kesinlikle aykırıdır bu. Mümtehine suresi 8-9. Ayetlere kesinlikle aykırı. Ama onlar ilgilendirmiyor ki Kur'an'ın tamamı. Oradan Tevbe 5. ayetten iki tane kelimeyi seçer, 2-3 tane kelimeyi seçer. Yukarısıyla aşağısıyla bağlantısını koparırlar. Ondan sonra Kur'an'ı okursanız müşriğin en zirvesinde olanlar Kur'an'dan haberi olan Yahudi ve Hristiyanlardır. Allahü Teala bunu açıkça söyler. Şeyde Tevbe 31. ayette var mesela. Ama Öyle değil ki anlaşmışlar Yahudi, Hristiyan ve kendine Müslüman diyenler anlaşmışlar. Onlar müşrik değil. Yahudi, Hristiyanlar müşrik değil. Kimmiş onlar? Kafir. Yani kafirle müşrik Allah ayırmıyor ki. Ondan sonra tutarlar. Sadece onlara hayat hakkı tanınır. Diğerlerine yok. Bugün Türkiye'de Aleviler varsa sebebi ne biliyor musunuz? O diğer dini toplumlara hayat hakkı tanımadıkları için onlar yaşayabilmek için bunu kullanmak zorunda kalmışlardır. Hak Muhammed Ali gibi, yani kendi şeylerinin, tanrıların isimlerini değiştirerek yaşama zorunda kalmışlardır. Halbuki açıkça olsaydı onlar da İslam'la yüz yüze gelecekler ve bir takım şeyler öğreneceklerdi. Ha, karar kendilerine ait, Müslüman olurlar olmazlar. Yani şimdi dersin başında okuduk. Gidin Ali İmran 73. ayetti. Gidin sabahleyin işte Müslüman olduğunu söyleyin. Akşam kafir olun. Böyle bir dinin mensupları dinden dönen öldürülür diyerek şey yapıyorlar. Bakın adamlar ne yaptılar son dönemlerde? IŞİD diye bir şey oluşturdular. Bunun en başta oluşturulduğu, Avrupa'da oluşturulduğu ilk günlerde ben Almanya'ya gittim. Onlarla bu konuları konuştum. Baktık ki bu bir siyasi organizasyon. Kullanılıyor gençler. Ne yaptılar? Getirdiler. Efendim bir devlet kurdurdular. Şimdi ne açıklama yapıyorlar? Onlar bitti. Ya kim devlet kurduran, o başındakiler kimdi ki? Kimdi o başındakiler? Müslüman gözüken münafıklardı. Yani dünyada İslam problemini ortadan kaldırmak için oraya topladılar, öldürdüler. Kendilerine problem olanlar olduğunu gördüklerini, yaşadıklarını zannediyorlar. Onun için yanlış din anlayışı bunları buraya sevk etti. İşte ben o IŞİD'in şeyi işte Selefilik falan ilk başladığı zaman Almanya'ya gitmiştim. O gençlerle görüştüm. Yahu ne? Bir iki ayet okuyorum. Ya hocam gerçekten böyle mi? Oo, biz bu bilmiyorduk. Samimi çocuklar. Sen de işte tanıdığın nice insanlar var, gittiler. Dolayısıyla burada asıl mesele şu. İnsanları sömürmek istiyorsanız kullanacağınız en şey bozuk dindir. İşte tağutluk da o. Dini doğru şey yaparsanız ve men lem yahkum bima enzelallah fe ulaikumul kafirun, diye Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafirdir. Peki söyle bakayım, hangi ayette senin burada insanlara tağutluk diye tanımladığın şey Allah'ın tağut saydığı şeydir? Asıl mesele o. Evet.
İşte bu Tövbe suresiyle nesk ederek, Allah'ın ayetlerini tahrif ederek, Allah'ın diğer hükümleriyle hükmetmemek gerçekte küfür, kafirlik budur. Ve bu şeyi de uyguluyup hayata koymak, yani tağut, aslında kafir olup tağut oluyorlar. Ve bununla da ilgili Buhari'de bile bir hadis nakledeyim. İnsanlar la ilahe illallah deyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum diyor. Kim la ilahe illallah deyip iman ederse malını ve canını benden kurtarmış olur. Bunu Buhari'de naklederler. Bütün Kur'an-ı Kerim'de olan bu mevcut ilişkileri, sosyal ilişkileri, siyasi ilişkileri hepsini çöpe atarak bu ayetleri tarif ediyor ve birkaç tane de Resulullah'ın adından hadis uydurarak yeni bir din oluşturuyorlar. İşte tağutluk, kafirlikle de kalmıyorlar hocam. Tağut sınırları aşıyorlar. Mübalağa, tuğyanın biliyorsunuz mübalağa sırası, artık kafirin yapmadığı şeyleri yapıyorlar. Şimdi gelelim gerçekte tağut, Kur'an-ı Kerim bize bir örnek veriyor ki tağutla bahsettiği zaman bir örneği de vardır bunun. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bütün toplumlara Nahl Suresi 36'da ilk önce tağutla ilgili geçen ayetleri söyleyeyim. 8 yerde geçer. Bakara 256, 257, Nisa Suresi 51, 60, 76, Maide Suresi 60, Nahl 36 ve Zümer 17. ayetlerdir. Ki bu ayetlerde tağut kavramı geçer bir sıfat olarak, yani azgınlığın son haddine varmış insanlar diyelim, daha çok insanlara hitap eder. Allah Teala şöyle Nahl suresinde 36. ayetinde şöyle buyuruyor. Ve lekad ba'atna fi kulli ümmetin rasulen. Biz tüm ümmetlere, toplumlara elçiler gönderdik. Fe'budillah veştenibu bu tağut. Allah'a ibadet etsinler ve tağuttan uzak dursunlar diye. Bu aslında la ilahe illallah'ın da bir başka bir forması, şeklidir. Yani Allah'tan başka ilah kabul etmeyin. Tağutla ilgili,
yani burada Allah'tan başka ilah derken de çok dikkatli olmak lazım. Yani ilah ne? Diyor ki ben ona ibadet etmiyorum ki. Allah'ın emrine bir başkasının emrini tercih etmeyin demektir. Allah'ın emri varsa bitti. Mesele bu yani. Yoksa hiç kimse ben buna ilah demiyorum ki der. Evet.
İşte Allah'ın elçileri toplumlara böyle geldiğini bir örneğini veriyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denince ki bu elçiler geliyor diyor ki ya Allah'a ibadet edin ve tağuttan uzak durun. Bunlar ne yapıyorlar? Babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız. Şeytan babalarını alevli ateşin azabına çağırmış olsa da mı diye Allah-u Teala cevap veriyor. Şimdi tağutlarla ilgili bir örnek söyleyelim. Nisa suresi 59, 60, 61 kısa çünkü vakit çok az. Ey müminler Allah'a itaat edin ve elçisine de itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve elçisine götürün konuyu. Burada Allah'la elçisiyle anlaşmazlık değil, emirle. Yani başınızdaki yönetenle, idareciyle bir anlaşmaya emirle anlaşmazlığa düştünüzse ne yapacak bir mümin? Konuyu nereye götürecek? Allah'ın kitabına. Ve böyle olması gerektiğini söylüyor. Tabatabay da çok güzel bir anlam veriyor. Diyor ki bu ayetle aslında diyor kimsenin ne helal ne haram koyma yetkisi yoktur. Sadece dönülecek merci de Allah'ın kitabıdır. Der buraya kadar. Sonra ama kendi bir düşünce oluşturmuş. Şunu ekliyor. Diyor ki ya burada emir masum değil. Çünkü aralarında münakaşa olan birisiyle masum olmaz. Yani masumiyet inancını İsmet imamlarına vererek artık onları kendilerinin yönetimde başçı seçiyor Allah tarafından özel yöneticiler ve diyorlar ki kim emire imama itaat ederse Resul'e itaat etmiş olur. Kim Resul'e itaat etmiş olursa Allah'a itaat etmiş olur. Ve dolayısıyla emire itaati Allah'la Allah'a itaatle özdeşleştiriyor. Yani aynı seviye çıkarıyorlar.
Bu sen dediğin Tabatabai bir Şii alimidir. Aslında yanlışlarda Şii Sünni ayrımı yoktur.
Hepsinde var tabii.
Yani emire itaat, Allah'a itaattir sözü Sünnilerde de Şiilerde de vardır. Yani din tamamen bozulmuş, tam bir teokratik sistem oluşturulmuş sanki şeriat gibi ve o baştaki kişi de ilahlaştırılmıştır. Bugün sistem bu. Onun için bizim istediğimiz, efendim bir şeriat sistemi gelsin kardeşim, senin o kitaplarında gördüğün şeriat sistemine, sistemi öyle bir sistem oluşturmuşsunuz ki insanlara sakın buna inanmayın dedirtiyorsunuz. O gün bugün bakın dikkat edin, insanlar denizde boğulmayı göze alıyor, bir bota biniyor, çoluk çocuk Avrupa'ya gidiyor. Niye? Çünkü onlar bunlardan biraz daha fıtrata uygun hareket ediyorlar. Yani çünkü esas olan fıtrattır. Yani bugün ortada şeriat falan filan, ne şey, hangi şeriat ya? Uydurulmuş bir din var orta yerde. Senin devlet başkanı dediğin tanrılaştırılmış. Adam emir verdiği zaman yargısız infaz vardır hepsinde. Yani Şii Sünni ayrımı yok ki. Ve ayeti hepsi bozmuş. Efendim Allah ve Resulüne itaat. Resul kavramını bozmuşlar biliyorsun. Biz hemen her derste anlatıyoruz. Efendim sizden olan emir sahiplerine, tamam. Bizden olan emir sahipleri, yani bir mümin olan emir sahibine itaat edin. İtaat ne demek? İçten boyun eğmek demektir. Mecburen yapmak değil. İçten boyun eğeceksiniz. Peki bizden olan emir sahipleri yanlış bir şey yapar mı? Yapabilir. O zaman feyza tenazatun fi şeyin feruddu ilallahi ve rasul. Aranıza bir anlaşmazlık çıkarsa ki onu Mümtehin 12. ayette bu emir olarak Resulullah aynı zamanda bir emirdir. Onunla da anlaşmazlık çıkabileceğine açıkça Allahü Teala bize bildiriyor. Emir sıfatıyla ama Resul sıfatıyla yaptığı Allah'ın ayetinin tebliğidir. Bütün kavramların içi boşaltılmış, tağut kavramı da boşaltılmış. Dolayısıyla istedikleri gibi oyun oynuyorlar. şeylerde, batılılar da bunu fark etmişler. Müslümanları şey yapmanın, böyle kuş gibi avlamanın bir yolu. İşte şey, sen avcılığı çok iyi iyi biliyorsun. Mesela ben avcılık hayatım yok da kekik avlamak için önce bir taş atarlardı. Kekikleri uçururlar. Arkasından silahla hayvanları öldürürler. Şu anda onların yaptıkları şu: bir taş atıyorlar, Müslümanları bir havaya kaldırıyorlar. Arkasından silahla tarıyorlar. Yani bugün sistem bu. Efendim yok, hemen oy kullanmak şeymiş. Ya nereden çıkarıyorsunuz ya? Senin karşısına Allah diyor ki emanetleri ehline verin. Ya sana iki kişi ehil değil. Tamam, ama sana ehlini seçti diyen yok ki, şu iki kişiden hangisini beğenirsin diyor. Bakacaksın hangisi daha sana göre daha faydalıysa onu seçersin, o kadar. Bunu nasıl yasak şey yapıyorsun? Ondan sonra sen o topluma göre suçlu sayılacaksın ve o toplumdaki insanlar seni suçlu sayıp dışarı atacaklar. İyi mi olacak? Evet.
Kaç milyon bitirin hocam? Şimdi Müslümanlar Müslümanlara her konuda Allah'ın kitabına müracaat etmeleri, çözümü orada arayıp bulmaları, yani ister siyaset olsun, ister tüm alanlarda oraya yönelmeleri gerektiğini Allah Teala söylüyor. 60. ayetinde de, Nisa suresi sonraki ayetinde de diyor ki, bakın, hem sana hem senden önce indirilene inandığını sanan kişileri hiç görmedin mi? O tağutun önünde yargılanmak istiyorlar. Yani Allah'ın o gösterdiği kaynağı değil, başka kaynaklara, kendilerinin oluşturdukları şeylere, ya ister bu din adamı olur, herhangi bir siyasi, her yansı bir şey olur, ya bunları yöneliyor. Oysa bunlara onları tanımama emri verilmişti. Size bunları tanımama emri verilmişti. Şimdi çözümü başka kaynaklarda gören zihniyeti eleştiren Allah-u Teala, ki başka kaynaklara bakmayın. Diyanet işli, diyanet meali bakın.
Yani o konuya geçmeyelim çünkü vakit bitti. Onu şey yapmayalım, o kalsın. Çünkü orada oruna geçtiğin an konu çok uzayacak.
Bir buçuk saat daha uzayacak.
Ya, bir buçuk saat daha uzar. Ben sadece şimdi konusu son olarak şu ayeti okuyayım, ders bitmiş olsun. Çünkü vakit bitti. Bu şeyde, bakın Maide suresinin 44. ayetinde Tevrat'a uymayanların kafir olacağı ifade ediliyor. Bugün Yahudiler, Hristiyanlar Tevrat'a da İncil'e de uymazlar. Şeyde bu 45. ayetinde öyle. 46. ayette de İncil'e uymayanlarla ilgilidir. 46 ve 47. ayette İncil'e uymayanlarla ilgilidir. Bugün Yahudi, Hristiyanlar ne Tevrat'a ne İncil'e uyarlar. Tevrat'a ve İncil'e uysalar Müslüman olmak mecburiyetindedirler. Peki 48. ayette Allah-u Teala ne diyor? Ben o ayeti okuyacağım size ve dersimizi bitireceğiz. Diyor ki Allah-u Teala burada, وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ, sana da bu kitabı bütün gerçeklerle dolu olarak indirdik. İçerisi tümüyle gerçektir. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ, kendinden önceki bütün kitapları da tasdik ediyor. Tevrat'ı da onaylıyor, İncil'i de onaylıyor, diğer ilahi kitapları da onaylıyor. Ve müheyminen aleyh, o kitapların üzerinde koruyucusu. O kitaplardaki doğru bilgileri Kur'an-ı Kerim koruyor. Fahkum beynehum bima enzelallah, o zaman onların arasında, yani Yahudi'ye de Hristiyan'a hepsine de Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Allah'ın indirdiğiyle hükmet, onları Müslüman et değil. Bir problemler çıktığı zaman Kur'an-ı Kerim'e göre hükmedersin. وَلَا تَتَّبِي اَهْوَاءُهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ, sana gelen bu gerçekten uzaklaşarak onların arzularına uyma. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, sizden her biriniz için bir yol, bir yöntem oluşturmuşuzdur. Yani Yahudilerde bazı farklılıklar vardır, Hristiyanlarda bazı farklılıklar vardır, İslam'da farklılıklar, bu farklılıklar imtihan sebebidir. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً, eğer Allah'ın tercihi farklı olsaydı hepinizi tek bir ümmet yapardı. Allah emretti mi herkes Müslüman olur, bitti. Hepimiz nasıl insan olduysak aynı şekilde Müslüman da olurduk. وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, ama size verdikleriyle sizi zor bir imtihandan geçirmek için böyle yapmıştır. Dolayısıyla işte Hristiyanlar Müslümanların doğru olduğunu bildikleri halde aman İşte kendi hakimiyetimiz kaybolmasın diye ona sahibi şey yapmışlar. Yahudiler öyle yapsın. Ne yapalım? İmtihanı Allah-u Teala yapıyor. Sakın diyor seni Allah'ın dininden uzaklaştırmasınlar, ki bugün geleneksel İslam'da çok ciddi anlamda uzaklaşma vardır. Festebikul hayrat. Hayırlarda yarışın. Hayırlarda yarışın. Peki hayırlarda yarışın ne demek? Hep en iyi de yarışa başladığın zaman yarın onlar da en iyinin ne olduğunu görecektir. Tübingen Üniversitesi'nde ben birkaç kere sohbet yapmıştım. Orada dekan kalktı dedi ki sen bizi dedi Müslüman yapmaya mı geldin? Ben de bu ayet okudum. He sustu. Bak hayırlarda yarışın diyor Allah-u Teala dedim. Hadi bakalım hayırlı işlerde yarışalım. Herkes sustu. İllallahi marci'ukum cemi'an dönüşünüz. Bütün yok bu ayet değil şeydi. Neyse. Ama aynı ifadeyi taşıyan Ali İmran suresinin Bakara suresinin ayetiydi. Evet. Ve Bakara suresinin ayetiydi. Ama aynı şey orada var. İllallahi marci'ukum cemi'an hep birlikte dönüşünüz Cenab-ı Hakk'adır. Fe yunebbi'ukum bima kuntum fihi tahtelifun. İhtilaf içerisinde olduğunuz şeyi size haber verecektir. Yani bu dünyada ben Müslüman olarak tek başıma yaşayabilirim. Ama o imanımla tek başına. Yoksa tabii ki herkese ihtiyacım var. Adamın ürettiğinden yiyeceğim, şeyde ondan beraber yaşayacağım, benim eşim Müslüman olmayabilir, evladım Müslüman olmayabilir, bana düşman olabilir. O zaman yapacağımız şey şu, biz Müslüman olarak davrandığımız zaman dünyada hiç kimse bizi suçlu sayamaz. Ama karşı tarafın bütün arzusu bizi suçlu saymaktır. Son olarak tekrar edeyim, seçim dediğiniz nedir? Seç diyor, seç. Şurada iki tane şey var, bunlardan ikisinden birisini seç. O kadar. Sana üçüncü şey ne istersin beyefendi diye soran yok ki. O zaman bakacaksın. Ya ikisini de beğenmiyorum. Tamam ikisini de. Ama hangisi daha az zararlıysa onu seç o zaman. O kadar. Bunun İslam'a muhalif ne tarafı var? Allah yardımcımız olsun, Cenab-ı Hak rızasından ayırmasın. Allah-u Teala önümüzdeki seçimlerde hepimizin hayrına neticelenecek şekilde bir seçim olmasını nasip eylesin.